Ayrım 45. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 407. Dairesinin katına gelmişlerdi. Yusuf Aksu'nun elini sıkarak asansörden indi. Ama kapıyı çalacak yerde öylece dikilip kaldı sahanlıkta. Bu Cazibe Çelebi sorunu canını sıkmıştı birden. Daha önce hiç usuna getirmemişti ama bu yaştan sonra böyle bir serüven hocanın ününe gölge düşürebilir, düşünsel etkinliğini aksatabilir, daha da kötüsü onunla kendisi arasındaki ilişkiyi bozabilir, her ikisini de fazlasıyla üzebilirdi. Cemile Hanım'ın çarşamba gecesi en az bir saat süresince bu kadının hocaya göre olmadığı, yalnızca yıkım getireceği konusunda söylediklerini anımsadı. Bu tahta karı nereden başımıza çıktı ki diye söylendi. Üzülmesinin daha da derin bir nedeni vardı belki. Neredeyse tıpkı Yusuf Aksu'nun bir başka erkekten ürktüğü gibi ürküyordu bu tuhaf kadından. Kısacası kıskanıyordu. Sonunda dayanamadı, yatakta Cemile Hanım'a da açtı konuyu. Cemile Hanım kadını hiç sevmemişti. Bir uğursuzluk, bir yıkım kokusu alıyordu ondan. Ama o kendilerini değil, Yusuf Aksu'yu düşünüyordu. Bayram Beyaz'a kızdı. ''Hocayı karıdan neden kıskanıyorsun ki?'' dedi. ''Altına sen mi yatacaksın?'' Bayram Beyaz gerçekten yerine getirilecek bir tasarı söz konusuymuş gibi bir an öyle donup kaldı. ''Ne oldu, neden susuyorsun?'' diye üsteledi Cemile Hanım. Bayram Beyaz en sonunda toparlandı. ''Hayır ama... Hoca hiç kimseye benden daha yakın olmasın istiyorum herhalde dedi. Arkadaşlık başka, oynaşlık başka. Hocaya da karı gerek. Ne yaparsın, gönül bala da konuyor, boka da diye bağladı Cemile Hanım, arkasını döndü. İstemeyerek bile olsa Bayram Beyaz da onayladı bu gözlemi. Sen artık bu işe bir şey demiyor musun diye sordu. Bana kalırsa bırakmam. Gök gözleri çok uğursuz bakıyor ama elden ne gelir? Seninki kötü tutulmuş. Sen ben değil Feriştah gelse caydıramaz artık dedi Cemile Hanım. Bayram Beyaz başka bir şey sormadı. Sonraki günlerde amacını belli etmemeye çalışarak Cazibe Çelebi'yi yakından tanıyan insanlara ayrıntılı sorular sordu. Birincisi iş adamı, ikincisi futbolcu, üçüncüsü sinema oyuncusu, dördüncüsü gazinocu, beşinci, altıncı ve yedincisi gene iş adamı, sekizincisi ressam olmak üzere, birbiri ardından sekiz adamla sekiz serüven yaşadığını, bu serüvenlerin üçüncüsüyle beşincisinin evlilik, geri kalanlarını özgür ilişki biçiminde geçirdiğini, ancak belki de ağırlığını iyiden iyiye duyurmaya başlayan yaş yüzünden şöyle böyle bir yıldan beri hiçbir erkekle yakın ilişkiye girmediğini, galeri işlerinin de hiçbir erkeğin desteğini gerektirmeyecek ölçüde iyi gittiğini öğrendi. Öğrendiklerini ustasına olduğu gibi aktarmakta da bir sakınca görmedi. Cemile Hanım'ın deyimiyle çok fındıklar kırmış olmasının canını sıkabileceğini bilmiyor değildi ama yaşamını altüst etmektense iş büsbütün büyümeden biraz üzüntü çekmesinin daha iyi olacağını düşünmekteydi. Yusuf Aksu beklenenin tersine bayağı sevindi. Seçtiği kadının bunca adamla düşüp kalkmış olması ne de olsa can sıkıcı ama kendisiyle ilişkiye girmesini olağan dışı bir olay olmaktan çıkarması dolayısıyla sevindiriciydi. Aynı biçimde daha çok sıradan kişilerle gönül ilişkisi kurmuş olması bir beğeni eksikliğine tanıklık etse bile kendisini de kolayca sevebileceğini gösterdiğine göre olumlu bir durum sayılırdı. Ayrıca her deneyimin insan üzerinde olumlu bir etki bırakması bir yana, şu sırada hiç kimseyle gönül ilişkisi bulunmaması amaca ulaşmasını kolaylaştıracaktı. Bayram Beyaz'a da aktardı düşüncesini. Bayram Beyaz, kadının sıradan insanlarla düşüp kalkmaya alışmış olmasının, Yusuf Aksu'nun değerinin ayrımına varmasını neredeyse olanaksız kılacağını, şu sırada boş olmasının yarın bu boşluğu gene sıradan biriyle doldurmasını da kolaylaştırdığını düşündü ya görüşünü kendisine sakladı. Ne yapalım, hoca biraz da böyle oyalansın dedi içinden. Ama bu iş yavaş yavaş bulanık bir istek olmaktan çıkarak kesin bir ereye dönüşüyor. Yusuf Aksu her geçen gün biraz daha fazla ateşleniyordu. Telefonla konuşmaktan oldum olası hoşlanmazdı. Şimdi neredeyse her gün telefonu açıp sesinizi duymak istedim diyordu ona. Sokağa çıkmaktan her zaman tiksinmişti. Çıkınca da hemen kapının önünde arabaya binmeyi yeğlerdi. Şimdi haftada 2-3 kez, kimi zaman Bayram Beyaz'la birlikte, kimi zaman tek başına resim galerisinin yolunu tutuyordu. Ancak bir hafta, iki hafta, üç hafta durumda elle tutulur bir ilerleme olmayınca kaygılanmaya başladı. En az 8 adamla ilişkisi olmuş bir kadının bu bağımsızlık döneminde, üstelik her şey ve herkes bu ilişkiyi destekler görünürken, Cazibe Çelebi'nin bir türlü son adımı atmaması, açıklanması zor bir tutumdu. Kendi payına bu konuda elinden gelen her şeyi yaptığını, ona kendisini sevdiği konusunda sunulabilecek tüm göstergeleri sunduğunu düşünüyordu. Bayram Beyaz, "Hocam üstüne fazla düşmemiz ters sonuç vermez mi diyorsunuz?" diyerek bu gidiş gelişleri azaltmaya çalıştığı zaman da hüzünle içini çekerek "Onu görmek zorundayım." diye yanıtlıyordu. Gerçekten de başka türlü yapamıyordu artık. Korkunç bir saplantı başlamıştı yaşamında. Ellerini sıkmaktan bile tiksinti duyduğu o acayip kılıklı adamlar ve kadınlar arasında bulunmaktan rahatsız oluyor. Cazibe Çelebi gibi güzel ve seçkin bir kadının bu tuhaf insanlarla düşüp kalkmasını mantığına sığdıramıyordu. Dağ galerinin kapısından çıkar çıkmaz hiç değilse onun başka bir erkeğe yönelmesini engellemiş olduğunu düşünerek rahatlıyordu. Ne var ki çok kısa sürüyordu bu rahatlık, çünkü artık kendine egemen değildi. Cemile Hanım'ın kendine bir kadın bulması konusunda aylarca başının etini yemesi mi etkili olmuştu bunda? İlk karşılaşmasından sonra bunca şölende gözlerinin hep onu araması mı, galeriye uğrayıp uğramamak, orada fazla kalıp kalmamak konusundaki duralamaları mı, yoksa onun büyücü görüntüsü mü bilemiyordu. Kesin olan bir şey varsa artık neredeyse başka bir adam olduğu ve onu tam anlamıyla kendine bağlayamadığı için bunaldığıydı. Düşlemlerinde bile egemen değildi ona. Yalnızca kendisini değil görüntüsünü bile tutamıyordu. Elinde rakı kadehi, denize karşı oturup da yüzünü gözlerinin önüne getirmek isteyince apışıp kalıyordu öyle. Yüzünün ve bedeninin ayrıntılarını bir türlü canlandıramıyordu belleğinde. Neden hiçbir şey onun somut varlığının yerini tutamadığından mı, yoksa ona baktığı sırada tüm bilinci gözlerinde yoğunlaşıyor ve akıl, bellek, her şey uçup gidiyordu da ondan mı bilemiyordu. Böylece her seferinde tuhaf bir korkuyla titremeye başlıyor, bir yandan bilincinden, usundan, belleğinden kuşku duyarken, bir yandan da onu yitirmiş gibi bir duyguya kapılıyor, bu duygunun etkisiyle tutkusu elle tutulacak kadar somutlaşıyor, onu yeniden görmek için yanıp tutuşmaya başlıyordu. Her yeniden görüşünde rahatlıkla tanıyordu elbette ama belki bu korku onu yeniden görmeye yönelten bilinç dışı bir bahane olduğu, belki gerçekten korktuğu için görüşmek olanak içinde bulununca kendini tutması zor oluyor, bir an önce onu yeniden görüp belleğinin bağışlanmaz boşluğunu doldurmak istiyor. Bu nedenle bir kez onunla bir araya geldikten sonra gözlerini bir daha üzerinden ayıramıyor. Galeride, elinde çay ya da içki bardağı, sürekli biçimde yüzünü, devinimlerini izleyerek belleğine iyice yerleştirmek istiyor. Ama böyle yapınca da doğru dürüst bir söyleşim kuramıyor. Gerekli yerde gerekli sözcüğü bulmakta zorlanıyordu. Ne olursa olsun Cazibe Çelebi'ye duyduğu aşk Yusuf Aksu'nun yaşamında küçük bir devrim yarattı. Her gün hem de tek başına sokağa çıkmaya, onun galerisine kadar tek başına yürümeye başladı. Öyle ki bir süre sonra sokakta oynayan çocuklar gelip gidişinin ayrımına bile varmaz oldular. Bir açılış günü bu alışkanlık bir tür çılgınlığa dönüştü. Galeriyi dolduran kalabalığın içinde onu gözden yitirdiği anlarda insanları iterek oraya buraya seyirtti. Başta o gün galeriye ilk kez gelen Profesör Doktor Osman Nuri Balcı olmak üzere birkaç kişi durumun ayrımına vardı. Bir süre sonra gözleriyle gene onu aramaya başlayınca elinde viski kadehi, yanında dikilen saçı sarı, sakalı kara bir genç adam bu konuda gözlemde bulunacak kadar ileri gitti. "Sayın hocam, gözlerinizi Cazibe Hanım'dan ayıramıyorsunuz," dedi. Yusuf Aksu evindeki akşam yemeklerinde ya da çağrıldığı şölenlerde hiç kimsenin kendisine bu hiç tanımadığı adam gibi içli dışlı davranamayacağını düşündü. Gene de kızacak yerde gülümsedi, durumunu gizlemeye çalışmadı. "Evet öyle," diye yanıtladı. Kara sakallı adam daha bir yüreklendi o zaman. "Aşkın gözü kördür," dedi. Yusuf Aksu hüzünle güldü. "Evet, aşk bakar kördür," diye yanıtladı. Bir başka sakallı adam elini omzuna attı. "Aşkın gözü neden kör olsun ki?" dedi. "Cazibe Hanım hoş bir kadın, çok güzel bacakları var." Yusuf Aksu birden etkileyici bir söz duymuş ya da nerede yanıldığı ortaya çıkmış gibi ürperdi. Cazibe Çelebi'nin bacaklarına hiç bakmamıştı. Şimdi 2 metre ötesinde dururken bile bakamıyordu. "Hocam ne oldu, başınız mı döndü? Sarardınız, titriyorsunuz," dedi genç adam. Yusuf Aksu kendini toparlamaya çalıştı. Geriye çekilerek omzunu kurtardı. Öyle durup genç adamın 3/5'ü saç ve sakaldan görünmeyen yüzüne hüzünle baktı, gülümsedi. "Her kadın kendi bacağından asılır," dedi. Yanıt beklemeden uzaklaştı. Cazibe Çelebi biraz ötede sergiyi açan ressamla birlikte bir kadın portresinin önünde konuşuyordu. Kararlı adımlarla onlara doğru ilerledi ama Cazibe Çelebi söyleşiyi kendisi için kesemeyecek kadar fazla koyulaştırmıştı. O da ister istemez önündeki kadın portresini incelemeye girişti. Sonra anlatılmaz bir sevinçle, "Ama bu o, bu tıpkı o, bu Çelebi Hanım. Bu resmi ben almalıyım," diye haykırdı. O zaman herkes şaşkın şaşkın ona bakarken Cazibe Çelebi söyleşiyi kesip geriye döndü. Sonra da umulmadık bir şey yaptı. İki koluyla beline sımsıkı sarılarak 3 kez üst üste hem de büyük bir coşkuyla yanaklarını öptü Yusuf Aksu'nun. "Hocam, siz yalnız dil bilimin değil, her alanın en büyüğüsünüz. Bunca insan arasında bu portrenin benim portrem olduğunu ilk siz görüyorsunuz," dedi. Elini var gücüyle sıktı, uzanıp bir kez daha öptü yanaklarını. Yusuf Aksu sevinçten uçacak gibiydi. "Bu resmi ben alıyorum, hemen şimdi alıp gideceğim," dedi. Çevreleri dolu vermişti birden, herkes portrenin önüne düşüşmüştü. "Sahi ne kadar benziyor Cazibe'ye, daha önce nasıl görmedik," diyordu biri. Bir başkası, "O değil gibi ama o, seninki hem gizlemiş hem göstermiş," diye yanıtlıyor. Daha bir başkası, "İşte sanat budur," diye bağlıyordu. Bir zamanlar bir Maçka çarşambasında 2 Ayvazovski görünümünün gerçeğini tanımış olan iri yarı ressam da orada bitivermişti. İyi tabloları gerçek objeleriyle çakıştırmak çok ince bir duyarlılık ister, diye açıkladı. Yusuf Aksu adama yakalanmadan kaçmak istedi. Bayram Beyaz'ı yanına çağırdı. "Bayram Hoca, şu resmi ben alıyorum. Ücreti neyse ödeyelim, bir an önce alıp gidelim," dedi. Cazibe Çelebi koluna girdi o zaman, bir köşeye götürdü onu. Portreyi aldığını ama serginin sonuna dek şimdi asılı bulunduğu yerde kalması gerektiğini anlattı ona. Yusuf Aksu buna üzüldü ama serginin sonuna kadar bekleyeceğini söyledi. Sonra onun yanaklarını öpmüş olmasından aldığı güvenle, "Ne yapalım, ben de sizi görmeye biraz daha sık gelirim," dedi. Yeniden portrenin önüne döndüklerinde çerçevenin alt yanına iliştirilmiş bir küçük kağıt Yusuf Aksu'ca satın alındığını belirtiyor. Çevresindeki kalabalık da azalacak yerde artıyordu. Bayram Beyaz'la Profesör Doktor Osman Nuri Balcı Yusuf Aksu'yu da aralarına alıp bir köşeye çekildiler. Yusuf Aksu gözleriyle hep Cazibe Çelebi'yi izledi. Onlar da yarı şaşkın, yarı üzgün onun bu tutkulu bakışlarını. İkisine de tutkusu büsbütün artmış gibi geldi. Dönüşte de belli etti bunu. Dalgın mı dalgın, önden yürüyor, büyük bir olasılıkla Cazibe Çelebi'yi düşünüyordu. Bayram Beyaz tuhaf bir sıkıntı içinde onu izliyor. Bu Cazibe Çelebi tutkusunun her açıdan tehlikeli olmaya başladığını düşünüyordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya da anlattı korkusunu, derin derin içini çekti. "Bu kadında ne buluyor anlamıyorum," dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bir süre düşündü. "Konunun uzmanı değilim ama bana öyle geliyor ki hoca bu hanımda anneyi ve babayı bir arada buluyor," diye yanıtladı. "Belki seni ürküten tehlike de burada." "Yani nasıl?" "Nasıl olacak? Anne ve baba kimliği sevgili kimliğini bir yanılsamaya dönüştürüyor." Bayram Beyaz'ın kafası büsbütün karıştı, yol boyunca hep sustu. Ana, baba ya da sevgili, Yusuf Aksu o gecede hep Cazibe Çelebi ile uğraştı. Yatağında bir o yana bir bu yana dönerken kısacık kara saçları, gözlerinin çevresindeki kalın çizgiler, ağzındaki uzun ağızlık dışında Cazibe Çelebi'nin yüzünü bu kez de bir türlü gözlerinin önüne getiremeyince, Yunus'un sevgilisinden aldığı küçük nesneleri nasıl tutkuyla incelediğini anımsadı birden. Belki onun da aynı boşluk ve bu boşluktan doğan aynı bunalım yüzünden böyle yaptığını düşündü. Portreyi anımsadı, onu eve getirmek için serginin bitmesini beklemek zorunda bırakılmasını saçma buldu. Ertesi akşam Boğaziçi'nde ünlü bir lokantada, ünlü bir ilaç üreticisinin kendi onuruna düzenlediği akşam yemeğinde, Cazibe Çelebi kara giysisiyle gelip, artık herkesin görmeye alıştığı gibi sağ yanına oturunca, Yusuf Aksu yüzüne bakmak yerine kullandığı nesneleri incelemeye girişti. Fazla bir şeyi olduğu söylenemezdi. Çantası, içinde sigarası, çakmağı, mendili, ruju, belki tarağı vardı. Ağzında ağızlığı, saçında tokaları, bir de ellerinde file eldivenleri. Tutkuyla bakıp durdu bunlara. Sonra umutsuzluk içinde sorununu çözmelerinin kuşkulu olması bir yana, bunların hiçbirini alamayacağını düşündü. Saçlarını bozamazdı, onu ağızlığından, sigarasından ya da çakmağından yoksun bırakamazdı, rujunu almak için hiçbir gerekçe gösteremezdi. Birden belki sıkıntıdan, belki başka bir nedenle bir baş dönmesi içinde, Cazibe Çelebi'nin kara file eldivenini çıkarıp bardağının dibine koyduğunu görünce, belki de içinden geçeni sezdiğini, işini kolaylaştırmak için böyle yaptığını düşündü. Bir an bile duralamadan eldivenlerden birini kendi önüne çekti. Cazibe Çelebi'nin kulağına eğildi. "Bu eldiveni ben alıyorum," diye fısıldadı. O daha ne diyeceğini bilemeden şaşkın şaşkın yüzüne bakarken eldiveni cebine indirdi. Yemek boyunca eli ikide bir cebine gitti. Cazibe Çelebi'nin eldivenine değil de doğrudan doğruya eline, hatta daha ötelerine, örneğin koluna, omzuna, ensesine dokunuyormuş gibi büyük bir haz duydu. Bu hazın esenliği içinde dalıp gitti, kendisiyle konuşanlara gülümsedi. Sorulara kısa yanıtlar verip yeniden mutluluğuna döndü. Bilerek ya da bilmeden Yunus'a özendiğinden, Yunus 17 yaşında, kendisi gibi 17 yaşındaki Canan'a nasıl davrandıysa, kendisi de bu yaşında Cazibe Çelebi'ye öyle davranmaya yöneldiğinden, zaman zaman bir başka adama dönüşüyordu neredeyse. Böylece yüzüne dikkatle bakanlar, yalnızca mutlu olduğunu değil, birden gençleşiverdiğini de görüyorlardı. Ayrılmak üzere ayağa kalktıkları zaman Cazibe Çelebi iyice yanına sokuldu. Eldivenin öbür tekini gösterdi. "Bunu da ister misiniz?" diye sordu. "Bir teki de yeter," dedi Yusuf Aksu, bir an düşündü. "Ama diyorum ki," diye kekeledi, "onu da evinize geldiğimde verseniz daha iyi olur diyorum. Daha evinizi görmedim." "Yarın akşam yemekten sonra, çünkü biliyorsunuz ben pek yemek yemiyorum," dedi Cazibe Çelebi, elini tutup var gücüyle sıktı. Artık işin son evresine geldiklerini düşündü. "Ben de yemem," diye atıldı Yusuf Aksu. Böylece onun rejimini paylaşmak istediğini belirtmekten çok, evine daha erken gelmek, dolayısıyla daha uzun kalmak için bir olanak yaratmak düşüncesindeydi. Tasarladığı gibi akşamın 8'ine doğru elinde çiçeği galerinin 2 kat yukarısındaki dairenin kapısını çaldı. Ama Cazibe Çelebi'nin kendisini sevinçle karşılamasına ve hemen yanaklarını uzatmasına karşın, daha salona girer girmez belki de erken gelmekle iyi etmediğini, gecenin umduğunun tersine çok ağır ve çok sıkıntılı geçebileceğini düşündü. Neden tam olarak bilemiyordu ama kuşkusunun her şeyden önce bu ilk kez geldiği ortamdan kaynaklandığını sezinliyordu. Kendisininki kadar olmasa da bayağı geniş bir salondu Cazibe Çelebi'nin salonu. Gene de insanda bir darlık, bir sıkışıklık duygusu yaratıyordu. Birbiriyle yan yana, sırt sırta küçücük koltuklar, köşelerde küçücük camlı dolaplar, küçücük sehpalar, dolapların içinde, sehpaların üzerinde küçücük el işlemeleri, biblolar, tek izmaritle dolu verecek sigara tablaları, küçücük porselen kutular, olgun yaşa gelmiş seçkin bir kadının evinden çok bir bebek odasını düşündürtüyor, her an bir şey devirmek korkusu devinimleri zorlaştırıyor, buna karşılık olgun ve seçkin kadını büsbütün uzak, büsbütün erişilmez kılıyordu. Oturup arkasına yaslandıktan, özellikle de Cazibe Çelebi kuru yemiş ve buzlu viski getirip karşısına oturduktan, içine birkaç damla viski damlatılmış kadehini kaldırarak, "Hadi hocam şerefe," dedikten sonra biraz rahatlar gibi oldu. Tam bu küçük eşyaların kendi evindekilerle karşılaştırılınca, sevilen kadına dokunmak, böylece sevişmeyi başlatmak için çok daha elverişli olduğunu, örneğin karşısındaki koltukta mutlulukla gülümsemekte olan Cazibe Çelebi kadehini almak için eğilince kendisinin de eğilmesi durumunda hem ellerinin hem başlarının birbirine değebileceğini, ellerle başlar birbirine değince de arkasının kolaylıkla getirilebileceğini düşündü. Üçüncü kadehine geçtiği sırada dediği gibi de oldu ama birdenbire yüreği öyle hızlı çarpmaya başladı ki hemen arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. "Hocam ne var, ne oldu size böyle?" "Yüzünüz sapsarı," dedi Cazibe Çelebi. Yusuf Aksu gülümsemeye çalıştı. "Yok bir şey, yok bir şey, birden başım döndü," diye yanıtladı. 45. ayrımın sonu. Sayfa 416.